Ayrım Altı, Yaratılış, Ateş Anıları 1, Eduardo Galeano, sayfa 77. 1506, Tenochtitlan, Evrensel Tanrı. Moctezuma, Teuktepec'te fetihler yaptı. Tapınaklar alevler içinde davullar çalıyor. Tutuklular tek tek çıkıyorlar merdivenlerden, yuvarlak kurban taşına doğru. Rahip lav taşı hançeri her birinin göğsüne saplıyor, yüreği çıkarıyor, kaldırıp mavi yanar dağların üstünde yükselen güneşe gösteriyor. Hangi tanrıya sunuluyor bu kan? Güneş her gün doğup bir ufuktan ötekine gitmek için bunu istiyor. Ama debdebeli ölüm törenleri kutsal kitaplarda ve ilahilerde gözükmeyen bir tanrıya da hizmet ediyor. Bu tanrı dünyaya egemen olmasaydı köleler ya da efendiler, kullar ya da sömürgeler olmazdı. Aztek tüccarları yeni halklardan bir fasulye karşılığı bir elmas, bir buğday tanesi karşılığı bir zümrüt, şekerleme karşılığı altın ya da taş karşılığı kakao alamazlardı. Hamallar sırtlarında tonlarca ganimetle imparatorluğun engin topraklarını bir baştan bir başa geçmezlerdi. Sıradan insanlar pamuklu gömlekler giymeye cesaret eder, kakao içer, soylular için ayrılan yasak taç kuyruk tüylerini, altın bilezikleri, manolya ve orkideleri takma cüretini gösterirlerdi. O zaman savaşçı reislerin yüzlerini gizleyen maskeler, kartal gagası, kaplan dişleri, havada dalgalanıp parıldayan tüyler yere düşerdi. Büyük tapınağın basamakları kanla lekelenmiş, meydanın ortasında kafatasları yığılıyor. Yalnızca güneşin hareket etmesi için değil, hayır, insanın yerine o gizli tanrının karar vermesi için de. O tanrı adına denizin ötesinde engizisyoncular sapıkları ateşlerde yakıyor ya da işkence odalarında çarpılmışa çeviriyorlardı. Bu korku tanrısı, sıçan dişli, akbaba kanatlı korku tanrısı. 1511, Guaravo Irmağı, Aguaynaba. Komutan Ponce de Leon 3 yıl önce bir karavela ile geldi bu Porto Rico adasına. Reis Aguaynaba ona evini açtı, yiyecek içecek ve kızlarından birini seçme olanağı sundu. Altın çıkarılan ırmakları gösterdi. Kendi adını da verdi ona. Juan Ponce de Leon kendine Aguaynaba demeye başladı. Aguaynaba da bunun karşılığında bu İspanyol Fatih'in adını aldı. 3 gün önce asker Salsa de Guaraba ırmağı kıyılarına yalnız geldi. Kızılderililer ona ırmağa geçmesi için sırtlarını sundular. Irmağın orta yerine ulaştıklarında da sırtlarından atıp suya bastırdılar. Sonunda adamın çırpınmaları kesildi. Sonra onu çimenin üstüne yatırdılar. Salcedo şimdi zırh giysisinin içine tıkılıp kalmış, böceklerin saldırdığı, güneşte hızla kokuşan buruşmuş mor bir et topağı. Kızılderililer ona bakıp burunlarını tutuyorlar. Ne olur ne olmaz diye gece gündüz yabancıdan özür diliyorlardı. Ama artık bir anlamı yok. Davullar iyi haberi iletiyor, yabancılar ölümsüz değil. Yarın ayaklanma başlayacak. Başını Aguaynaba çekecek, isyancıların başı eski adına dönecek, halkını aşağılamak için kullanılan adını geri alacak. Kokui, kokui diye bağırıyor küçük kurbağalar, savaşa çağıran davullar onların kristal tınılı nakaratını bastırıyor. 1511, Aymaco, Becerrillo. Kabile reisleri Aguaynaba ile Mabo Damaca'nın ayaklanması bastırıldı. Tüm tutuklular öldürüldü. Komutan Diego de Salazar çalıların içine saklanmış yaşlı bir kadına rastlıyor ve kılıcını gövdesine saplamıyor. Al diyor ona, bu mektubu Caparra'daki valiye götür. Yaşlı kadın gözlerini azıcık aralıyor, titreyerek parmaklarını uzatıyor. Sonra yola koyuluyor. Küçük bir çocuk gibi, bir yavru ayı gibi sendeleyerek, zarfı bir sancak ya da bayrak gibi taşıyarak yürüyor. Yaşlı kadın daha bir ok menzilinden uzağa gitmeden komutan Becerrillo'yu serbest bırakıyor. Vali Ponce de Leon pusuları ortaya çıkarmakta ve kızılderili avlamakta uzman olan Becerrillo'ya okçu maaşının 2 katının verilmesini buyurdu. Porto Rico kızılderililerinin en kötü düşmanı o. ilk ok yaşlı kadını deviriyor. Becerillo kulakları dikilmiş, gözleri dışarı fırlamış, onu bir lokmada yiyecek. Köpek efendi diye ona yalvarıyor kadın. Bu mektubu valiye götürüyorum. Becerillo yerel dili bilmiyor ama yaşlı kadın ona boş zarfı gösteriyor. Bana zarar verme köpek efendi. Becerillo zarfı kokluyor. Sözcükler mızıldanan, titreyen kemik torbasının çevresinde birkaç kez dönüyor. Bacağını kaldırıyor, kadının üstüne işiyor. 1511 yara, Hathaway. Bu adalarda kalvarilerde kendini asarak ya da çocuklarıyla birlikte zehir içerek ölümü seçenlerin sayısı çok. İşgalciler bu öçten kaçınamıyor ama bunu nasıl açıklayacaklarını biliyorlar. Oviedo'nun söyleyeceği gibi Kızılderililer öylesine vahşi ki her şeyin ortak olduğunu sanan, doğuştan tembel ve kötü, az çalışan insanlar. Eğlence olsun diye birçoğu çalışmamak için kendini zehirle öldürdü. Kimileri ise kendi elleriyle astı kendine. Guahaba bölgesinin Kızılderili reisi Hathaway kendini öldürmedi. Halkıyla birlikte bir kanoyla Haiti'den kaçıp Doğu Küba'nın mağara ve dağlarına sığındı. Burada altın dolu bir sepeti göstererek dedi ki, ''Hristiyanların tanrısı bu, onun için bizi kovalıyorlar. Onun için babalarımız ve kardeşlerimiz öldü. Onun için dans edelim. Dansımız hoşuna giderse bu tanrı onlara bize kötü davranmamalarını buyuracaktır.'' 3 ay sonra yakaladılar onu, bir direğe bağladılar. Onu kömür ve küle çevirecek ateşi yakmadan önce rahip vaftiz olmayı kabul ederse ona şan ve sonsuz rahatlık vaat ediyor. Hathaway soruyor, bu cennette Hristiyanlar var mı? Evet. Hathaway cehennemi seçiyor ve odunlar çıtırdamaya başlıyor. 1511 Santo Domingo, ilk direniş. Duvarları kütükten, çatısı palmiyeden yapılmış kilisede Dominikan rahibi Antonio de Montesinos kürsüden şimşekler yağdırıyor. Katliamı lanetliyor. Kızılderilileri ne hakla böyle acımasız ve korkunç bir biçimde tutsak edersiniz? Altın elde etme amacıyla her gün öldükleri, daha doğrusu sizler tarafından öldürüldükleri bir gerçek değil mi? Onları da kendiniz gibi sevmek zorunda değil misiniz? Bunu anlamıyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Sonra Montesinos başı dik şaşkın kalabalığın arasından yürüyüp geçiyor. Bir öfke mırıltısı yükselmeye başlıyor. Bunu beklemiyorlardı. Adlarını ve tarihlerini yatsıyarak paslı çakmaklı tüfeklerini omuzlarına vurup okyanusun bu yakasında altın dağları ile çıplak prensesler aramak için rastgele yola çıkan bu Estremadura köylüleri ile Endülüs çobanları. Sevilla Katedrali'nin basamaklarında vaatlerle satın alınan bu serüvencilerin, hiçbir savaştan geçmemiş bu pireli komutanların, Amerika ile hapis ya da dar ağacı arasında seçim yapmak zorunda kalan bu mahkumların ihtiyaç duydukları şey bir bağışlama ve avunç ayiniydi. ''Seni Kral Fernando'ya ihbar edeceğiz, sürüleceksin.'' Şaşkınlık içindeki biri susup kalıyor. Bu topraklara 9 yıl önce geldi. Kızılderili altın madeni ve çiftlik sahibi olarak küçük bir servet yaptı. Adı Bartolome de las Casas ve yakında yeni dünyada papazlık rütbesine atanacak ilk rahip olacak. 1513 Quareca, León Chico. Kasları neredeyse derilerinden fırlayacak, sarı gözleri durmadan şimşek çakıyor. Hırlıyorlar, dişlerini açıp kapıyor, havadan parçalar koparıyorlar. Saldırı buyruğunu aldıklarında onları tutabilecek zincir yok. Bu gece köpekler komutan Balboa'nın buyruğuyla dişlerini Panamalı 50 Kızılderilinin çıplak etine geçirecekler. İğrenç cinsel sapıklık günahını işleyen, kadın olmak için yalnızca memeleri ve rahimleri eksik olan bu 50 kişiyi parçalayıp yiyecekler. Gösteri dağdaki bu açıklıkta birkaç gün önce fırtınanın devirdiği ağaçların arasında yapılacak. Askerler meşalelerin ışığında tartışıp en iyi yerleri kapmak için uğraşıyorlar. Töreni Vasco Núñez de Balboa yönetiyor. Köpeği León Chico Tanrı'nın intikamcılarına öncülük ediyor. Becerillo'nun oğlu León Chico'nun gövdesi yara izleriyle kaplı. Yakalama ve parçalama konusunda eski bir usta. Asteğmen ücret alıyor. Altın ya da köle ganimetlerden ona da bir pay veriliyor. Balboa 2 gün sonra Pasifik Okyanusu'nu keşfedecek. 1513 San Miguel Körfezi Balboa. Beline kadar suyun içinde kılıcını kaldırıp 4 rüzgara bağırıyor. Adamları kumu oyarak devasa bir haç çiziyorlar. Katip Valderrabano az önce yeni okyanusu keşfedenlerin adını kaydediyor. Rahip Andres de Teum Laudamus okuyor. Balboa 15 kiloluk zırhını atıyor, kılıcını uzağa fırlatıp suya atlıyor. Bir daha duyamayacağı bir zevkle başı dönmüş, suları sıçratıp kendini dalgalara bırakıyor. Deniz onun için açılıyor, onu kucaklayıp sallıyor. Balboa denizin tüm suyunu içmek istiyor. 1514 Sinu Irmağı Çağrı. Çok su, çok zaman aşmış, sıcaktan yağmur ormanlarından, sivrisineklerden bıkmışlardı. Ama kralın buyruklarına uyuyorlar. Teslim olmaya çağırmadan önce yerlilere saldırılmayacak. Aziz Augustin kendi özgürlüklerini kötüye kullananlara karşı savaşa cevaz veriyor. Çünkü uslandırılmadıkları zaman özgürlükleri onları tehlikeli kılabilir. Ama Aziz İzidor'un çok yerinde söylediği gibi önceden ilan edilmeyen bir savaş adil olamaz. Belki de yumurta büyüklüğündeki külçe altınlara koşmaya başlamadan önce avukat Martin Fernandez de Enciso'nun noktası virgülüyle okuduğu ultimatomu çevirmen güçlükle çeviriyor kesik kesik. Enciso barbar halkları uslandıran Kral Fernando ve Kraliçe Juana adına konuşuyor. Sinu Kızılderililerine Tanrı'nın dünyaya indiğini ve San Pedro'yu temsilcisi olarak bıraktığını, San Pedro'nun ardından gelenin Kutsal Peder olduğunu, evrenin efendisi olan Kutsal Peder'in de Hint adalarındaki ve bu yarım adadaki bütün toprakları Kastilya kralına bağışladığını bildiriyor. Askerler zırhlarında pişiyorlar. Enciso ağır ağır ayrıntılı bir biçimde Kızılderilileri kendilerine ait olmayan bu toprakları terk etmeye, kalmak isterlerse de majestelerine boyun eğmenin göstergesi olarak altın vermeye çağırıyor. Çevirmen elinden geleni yapıyor. İki reis oturmuş gözlerini kırpmadan bu garip adamı dinliyor. Kendilerine söyleneni yapmaz ya da yapmakta gecikirlerse savaş açacağını, kadınları ve çocuklarıyla birlikte onları köle yapacağını, köle olarak satıp köle olarak kullanacağını, bu adil savaştaki ölüm ve zararlarından İspanyolların sorumlu olmayacağını duyuran adamı. Reisler Enciso'ya hiç bakmadan yanıt veriyorlar. Kutsal Peder doğrusu başkalarının malını bol keseden dağıtmıştı. Ama kendisinin olmayan bir şeyi verirken sarhoş olmalıydı. Kastilya kralının gelip tanımadığı insanları tehdit etmesi ise küstahlıktı. Sonra kan akıyor. Daha sonraları bu uzun konuşma, gece yarıları baskın yapılacak köylere yarım fersahlık mesafede çevirmensiz okunacak. Uyuyan yerliler kendilerine karşı işlenecek suçtan kendilerini suçlu ilan eden sözcükleri duymayacak. 1514 Santa Maria del Darien Meyve Aşkı. Yeni gelenlerden Gonzalo Fernandez de Oviedo yeni dünya meyvelerini deniyor. Guava ona elmadan çok daha güzel geliyor. Guanabana'nın görünüşü güzel, eti de ne kadar yersen ye hiçbir zararı dokunmayan, mideyi bozmayan çok hafif tatlı ve beyaz. Mameyin tadı insana parmaklarını yalatıyor, kokusu da çok iyi. Bundan iyi bir şey olamaz kanısına varıyor. Ama bir muşmula tattığı zaman miskte bile bulunmayan bir koku doluyor burnuna. En iyi meyve muşmula diye kendi kendini düzeltiyor, bunun bir eşi daha bulunamaz. Sonra bir ananas soyuyor, altın ananas şeftalinin tam da kokmak istediği gibi kokuyor. Tadı ise artık yemekten zevk almayanların iştahını açabilecek nitelikte. Oviedo bunun erdemlerini tanımlayacak sözcük bulamıyor. Gözü, burnu, parmakları, dili hayran oluyor bu meyveye. Tavus kuşunun tüyleri nasıl tam kuş tüylerini gölgede bırakırsa bu da hepsini bastırıyor. 1515 Antwerp, Ütopya. bu Felemenk limanının meyhaneleri yeni dünya serüvenleriyle kaynıyor. Bir yaz gecesi Thomas More rıhtımda bir Amerikan sahilinin açıklarında Ütopya adacığını keşfettiğini söyleyen Amerigo Vespucci'nin donanmasından Rafael Hitloday adlı bir denizciye rastlıyor ya da öyle birini yaratıyor. Denizci Ütopya'da para ya da özel mülkiyet olmadığını aktarıyor. Orada insanlar altını ve gereksiz tüketimi küçümsemeyi öğreniyor. Kimse gösterişli biçimde giyinmiyor. Herkes emeğinin meyvelerini kamu ambarlarına verip oradan gerek duyduğu kadarını özgürce alıyor. Ekonomi planlı, korkudan doğan istifçilik yok burada, açlıkla bilinmiyor. Prensi halk seçiyor, yine halk prenslikten atıyor. Rahipleri de seçiyorlar, sınırlarını bütün güçleriyle savunmalarına karşın Ütopya halkı savaştan ve onun getirdiği şan ve şereften nefret ediyor. Mantığa ters düşmeyen, gereksiz yere kendine eziyeti ve zorunlu din değiştirmeleri kabul etmeyen bir dinleri var. Yasalar boşanmaya izin veriyor ama evlilikte ihaneti şiddetle cezalandırıyor ve herkesi günde 6 saat çalışmaya zorluyorlar. İş ve dinlenme paylaşılıyor, masa paylaşılıyor. Anne babaları meşgul olan çocuklarla toplum ilgileniyor. Hastalara özel bakım sağlanıyor. Acısız ölüm uzun süre ağrılar içinde kıvranmayı önlüyor. Arazinin çoğunu bahçeler ve meyve bahçeleri kaplıyor. Nereye gidilirse gidilsin müzik duyuluyor. 1519 Frankfurt, 5. Carlos. Gutenberg'in ölümünden bu yana yarım yüzyıl geçti. Avrupa'nın her yanında matbaalar yaygınlaşıyor. Gotik harflerle İncil'i, gotik rakamlarla altın ve gümüş fiyatlarını basıyorlar. Hieronymus Bosch'un cennet bahçesinde kral insan yiyor, insanlar ise altın sikke sıçıyorlar. Michelangelo bir yandan atletik aziz ve peygamber resim ve heykellerini yaparken İsa'nın kanı kaşık kaşık satılıyor diye yazıyor. Her şeyin bir fiyatı var. Papalık tahtının, krallık tacının, kardinal pelerininin, piskopos tacının. Günahlar parayla bağışlanıyor, aforoz ve soyluluk ünvanları satın alınıyor. Kilise tefeciliği günah sayıyor ama kutsal peder Vatikan topraklarını bankerlere ipotek ediyor. Ren kıyılarında ise kutsal imparatorluk tacı en yüksek fiyatı verene öneriliyor. Şarlman'ın mirasına 3 aday talip. Seçme hakkına sahip prensler oylarının saflığı, ellerinin temizliği üstüne yemin edip kararlarını öğleyin Angelus saatinde açıklıyorlar. Avrupa tacını bir zampara ile bir deli kadının oğulları, Katolik kralların torunu İspanya kralı 1. Carlos'a 850 bin florin karşılığı sattılar. Parayı masanın üzerine bastıran Alman bankerleri Fugger ve Welser. 1. Carlos kendini İspanya, Almanya, Avusturya, Napoli, Sicilya, Benelux ülkeleri ve engin yeni dünyanın imparatoru, Katolik dininin savunucusu, Tanrı'nın yeryüzündeki savaşçı vekili 5. Carlos yapıyor. Bu arada Müslümanlar sınırları tehdit ediyorlar. Martin Luther cüretli sapık düşüncelerini bir Wittenberg kilisesinin kapısına çeviriyor. Machiavelli savaş bir prensin tek amacı ve düşüncesi olmalıdır diye yazıyordu. Yeni kral 19 yaşında, tarihin en güçlü adamı, diz çökerek kılıcı öpüyor. 1519 Akla, Pedrarias. Denizin ve davulların gürültüsü, karanlık bastı ama ay ortalığı aydınlatıyor. Meydanın çevresindeki saz çatılardan balık ve kuru mısır koçanları sallanıyor. Balboğa zincirler içinde elleri arkasından bağlı geliyor. Bağlarını çözüyorlar. Balboğa son prosunu içiyor. Tek söz söylemeden başını kütüğün üzerine koyuyor. Cellat baltasını kaldırıyor. Pedro Arias de Avila evinin kamış duvarından gizlice bakıyor. İspanya'dan getirdiği tabutun üzerinde oturuyor. Tabutu iskemle ya da masa olarak kullanıyor ve her yıl yılda bir kez yeniden dirilişini kutlamak üzere bir cenaze ayini yapıyor. Tabutun üzerine mumlar dikiyordu. Ona gömülen Pedrarias diyorlar. Rahibeler ölüm ilahileri söyler, akrabaları dindirilmez hıçkırıklarla sarsılırken kefenine sarılı olarak bu tabuttan çıktığından beri. Daha önceleri ona turnuvalarda, savaşlarda ve yiğitlik yarışlarında yenilmez olduğu için cesur Pedrarias derlerdi. Şimdi ise 80'ine yaklaşmasına karşın kendisine Tanrı'nın öfkesi denmesini hak ediyor. Pedrarias uyandı, bir gece önce Barbut'ta 100 kızılderili kaybettiği için beyaz yelesini salladığı zaman gözüne bakmamakta yarar vardır. Bu kumsallara ayak bastığından beri Pedrarias Balboa'ya güvenmez. Balboa damadı olduğundan onu mahkemesiz öldürmüyor. Buralarda çok fazla hukukçu olmadığından yargıç aynı zamanda avukat ve savcı, duruşma ise uzun oluyor. Balboa'nın kellesi toprağa yuvarlanıyor. Rüzgarların büktüğü ağaçların arasındaki bu Akla kentini kuran Balboa'ydı. Akla'nın doğduğu gün kara bir yırtıcı kuş yukarıdaki bulutların arasından geçerek Balboa'nın başındaki çelik miğferi kaptı, gaklayarak uzaklaştı. Balboa keşfettiği yeni denizi araştırmak için suya indirilecek guletleri burada parça parça inşa ettiriyordu. İşi cellat tamamlayacak, bir fethi işletmesi kuracak, Pedrarias da ortağı olacak. Son yolculuğunda Kolomb'la gelen cellat güneydeki gizemli krallıklarda 20 bin kölesi bulunan bir marki olacak. Adı Francisco Pizarro. 6. ayrımın sonu. Sayfa 86.